Dün sabah, bugün için, bugün hakkında dua ederken bir peygamberlik sözü hissettim, tamam mı? Yani burada bir adam olacaktı ki bu hafta bir trafik kazası yaşamış. Tamam mı? Ve bu kazadan dolayı kendini çok kötü hissediyordu. Ya Rab, nedir getirdin başıma bu bela diye dua ediyordu. Tamam mı? Böyle bir adam olacaktı bu toplantıda. Dün sabah o söz hissettim Tanrı'dan. Dün akşam ben bir trafik kazası yaptım. Araba gitti yani. Araba çok kötü. Bizde şey yok hamdolsun. Ama demektir ki vaaz verirken Tanrı sadece size konuşmak istemiyor, bana da konuşuyor, tamam mı? Yani burada anlatacağım şeyler benim hayatımdan da geliyor, tamam mı? Bunlar hepimize ortak gerçekler. Tanrı'nın sözü böyledir, diri ve etkindir ve bizim hayatlarımızda faldır Tanrı'nın sözü, tamam mı? Biz Yusuf'un hayatını çalışıyoruz ve aslında bugün Yusuf'un en zor yılları çalışacağız bugün. Yani denemelerden geçti, sınanmalardan geçti, çok zor günlerden geçti ve onlara bakacağız bugün. Ama ilk önce bir hikaye anlatacağım. Bir kralın iki oğlu vardı. Biri öz oğlu, veliaht, mirasçı. Diğeri de yasa dışı bir evlatmış, tamam mı? Şimdi kral daha çok hangisiyle ilgilenecek sizce? Öz oğulla, değil mi? Yani veliahtla. Çünkü bir gün o tahta çıkacak. Ve aslında bu kral bunu yapıyordu. Ve sürekli yani bu oğulla ilgileniyordu ve uğraşıyordu ve bunu yani hayatına sokuyordu. Ve diğer çocuğu ise neredeyse serbest bıraktı. Tamam mı? Ne yapmak istediyse yapsın. Tamam mı? Ve öz oğul babasına kızdı. Dedi ki ya babam, herhalde bu kardeşimi benden daha çok seviyorsun. Çünkü sürekli benimle uğraşıyorsun, terbiye ediyorsun, düzeltiyorsun. Ama bu kardeşim istediği gibi yapar. Kafana göre takıyor, takılıyor, tamam mı? Şimdi babası oğula şöyle bir cevap verdi. Dedi ki oğlum, iki kılıcım var. Biri dolapta kalıyor. Kütleşmiş, kullanmamış, kötü halde. Diğeri ise yanımda tutuyorum ve her gün onu biletiyorum. Acaba oğlum, evladım, bir düşman üzerime doğru gelince hangi kılıç elimde olmasını isteyeceğim? Hangisi? Keskin olan, hazır olan. Değil mi? Aynen öyle evladım, seni hazırlıyorum, şekillendiriyorum ve biletiyorum. Çünkü bir gün tahtıma çıkacaksın ve onun için hazır olman istiyorum. Ve aynen öyle Yusuf'un hayatında görüyoruz ki Tanrı onunla çok çok uğraşıyor. Sürekli onun başına bir şeyler getiriyor. Sürekli hazırlamaktadır, şekillendirmektedir. Ve bizim hayatlarımızda da öyledir. Bazen şikayet etmek istiyoruz. Ya Rab yeter artık. Yani başka bir kişi zora sok artık lütfen. Değil mi? Sürekli her şey beni buluyor sanki. Değil mi? Ama Tanrı neden bizimle ilgileniyor? Çünkü bizi onun çocukları olarak, onun kendine çağırmış, çekmiş, sevmiş çocukları olarak bizi muazzam bir gelecek için hazırlıyor. Amin. Bir ayet var. Tanrı birçok oğul yüceliğe eriştiriyor. Birçok oğul ve kız yüceliğe eriştirmektedir. Tamam mı? O zaman eğer kendini zorda buluyorsan, eğer acaba neden yine bu zor sıkıntılardan geçiriyorum diye şikayet ediyorsun Rab'be, bilin ki aslında Tanrı seni sevdiği için, Tanrı seni şekillendirmek istediği için, Tanrı sendeki kılıcı bilettiği için bunlar yaşıyoruz. Ben dua edeceğim, ondan sonra Yusuf'un hayatına bakacağız. Dua edelim. Göklerdeki ki babamız sen çok şefkatlisin ve aramızdasın ve bugün bize konuşuyorsun. Benim duam şudur ki senin o şefkatin burada olsun şimdi. Hepimize dokunsun. Yani burada hepimiz bir şekilde zor bir şeyden geçirmekteyiz. Lütfen Rab gel, bize konuş, bizi teselli et, bizi yüreklendir. Senin diri sözün aracılığıyla. İsa Mesih adıyla. Amin.
Amin.
Amin. O zaman okuyalım. Yaratılış 39. bölüm. Yusuf geçen hafta kardeşleri tarafından satıldı. Bir köle olarak satıldı. Birkaç İsmaililere. Onlar onu Mısır'a götürüp sattılar bir köle olarak. Ve onu okuyacağız şimdi. Ayet 1. İsmaililer Yusuf'u Mısır'a götürmüştü. Firavun'un görevlisi muhafız birliği komutanı Mısırlı Potifar onu İsmaililerden satın almıştı. Yani bu adam kralın özel kuvvetler komutanı, tamam mı? Çok ciddi bir adam olacak. Çok sert bir adam olacaktı. Rab Yusuf'la birlikteydi. Onu başarılı kılıyordu. Yusuf Mısırlı efendisinin evinde kalıyordu. Efendisi Rab'in Yusuf'la birlikte olduğunu, yaptığı her işte onu başarılı kıldığını gördü. Yusuf'tan hoşnut kalarak onu özel hizmetine aldı. Evinin ve sahip olduğu her şeyin sorumluluğunu ona verdi. Yusuf'u evinin ve sahip olduğu her şeyin sorumlusu atadığı andan itibaren Rab Yusuf sayesinde Potifar'ın evini kutsadı. Evini, tarlasını, kendisine ait her şey bereketli kıldı. Potifar sahip olduğu her şeyin sorumluluğunu Yusuf'a verdi. Yediği yemek dışında hiçbir şeyle ilgilenmedi. Tamam mı? Ve göreceğiz bu hikayede. Rab Tanrı Yusuf'u 8 farklı sınanmadan geçirecek. Ve birincisi burada sorumluluk sınanması. Sorumluluk bu ayetlerde çok süre gelen bir kelime. Mesuliyet. Bizim günümüzde pek de popüler bir kelime değildir aslında. Sürekli kendi haklarımızdan bahsediliyor. Hakkım bu, hakkımı yedin. Ama kendi sorumluluklarımızdan pek bahsedilmiyor bence. Ve burada sorumluluk kelimesi çok defa geçiriyor bu ayetlerde. Yusuf Mısır'a yeni geldi. 17 yaşında. 17 yaşında, tamam mı? Senin yaşında değil mi? Sen 17 misin? 17 yaşında. Sen ayağa kalk. Bak işte Yusuf, tamam mı? Otur. Güzel. Hoş geldin. 17 yaşında. Kardeşleri tarafından satıldı. İhanete uğradı. Ama bir köşeye saklanıp ne zavallıyım ben diye ağlayacağını, bağlamayı ele alıp türkü söyleyeceğini acı acı ne zahide. Sorumluluğunu üstlenmeye başladı. Ağa kalktı, sorumluluğu üstlenmeye başladı. Çalışkandır, dili öğreniyor. Okumaya, yazmayı öğreniyor. Muhtemelen okuma yazma bilmeyen bir aileden geldi. Ve diyor ki Rab onunla birlikteydi. Bu hikayelerde sürü gelen bir nakarat gibi Rab Yusuf'la birlikteydi. Hamdolsun. Ve bu 17 yaşındaki genç küçükken şımarmış, elini taşın altına koymayan, paşa paşa gibi oturan, şimdi en alçak kölenin konumunda adam olmayı öğreniyor. Ve göklerdeki babası meleklere dönüp oğlumu gördünüz mü? Oğlumu gördünüz mü? Sorumluluk sınanmasını geçti diye övündü haklı bir şekilde. Beyler, erkeklere şimdi, tamam mı? Ne yazık ki günümüzde ergenlik diye bir süreç var. Eskiden yoktu. Eskiden çocuktun, adam oldun. Belli bir şey, çizgi. Ergenlik yoktu. Nedir ergenlik? Belirsiz bir yaşa kadar. Değil mi? Belirsiz bir yaşa kadar. annenin pişirdiği yemeği yiyen, PlayStation'da FIFA oynayan, kendi çamaşırı bile yıkamayan, kız arkadaşın var ama evlenmeye düşünmeyen, sorumluluğun ne olduğunu hiç bilmeyen bir kişi. Adam değilsin, tıraş edebilen bir çocuksun, değil mi? Gençler, bir tavsiyem var. Çalış, evlen, çocuk yap. Daha erken daha iyi aslında. Benim arabam var ya, benim arabam yük taşımak için yaratıldı. Şimdi arabamdan bahsedeceğim, ağlayacağım neyse. Ya yük taşımak için üretildi, tamam mı? Öyle bir arabam var. Ve aslında yüklüyken çok düz gidiyor. Ama boşken aslında sağlanıyor bir şekilde, tamam mı? Erkekler de böyledir, tamam mı? Yüklüyken, sorumluyken bir şekilde daha düz bir yöne gidiyoruz. Gerçekten. Efendimiz İsa ne diyor? Aferin iyi ve güvenilir köle. Sen küçük işlerde güvenilir olduğunu gösterdin. Ben de seni büyük işlerin başına geçireceğim. Yani Tanrı Yusuf'a bir gün büyük sorumluluklar verecek. Büyük yani. Demek ki şimdiden beri küçük sorumluluklar vermeye başlıyor. Tanıdığım ne kadar önder, aslında önderliğe doğru attığım ilk adım küçük de olsa sorumluluk üstlenmekti diyorlar. Sen bu konuda nasılsın acaba? Yani sorumluluğu üstlenmeye var mısın? Yoksa başka bir kişi yapsın, benim yeteneğim yok, benim vaktim yok, yapmak istemiyorum. Ve bu da var, yani yapmıyoruz ama yapanlara eleştiriyoruz, en kötüsü o. Değil mi? Ya yapacaksan ya susacaksın. Ama aslında sorumluluk üstlenmek çok tanrısal bir şey. Ve Yusuf burada onu yapmayı öğreniyor. Küçük bir yaştan, 17 yaşındayken. Birinci sinanması budur. İkincisine geçelim. Başarı sinanması. Başarı. Yani çalıştıkça, güvenildikçe Yusuf basamakları aşıp terfi ediyor. Değil mi? Ta ki üst konumundaki başkâhinin pozisyonuna gelene kadar. Rab onunla birlikteydi ve Rab onu başarılı kıldı. Ne güzel bir ayet. Böyle ayetleri seviyoruz değil mi? Rab seni bereketlisin ve başarılı kılsın yaptığım her şey. Amin. Ve eski bir deyim var. Sıkıntılı günde ayakta kalabilen 100 adamın içinden başarılı günde ayakta kalabilen sadece biri var. Değil mi? Başarı aslında çok büyük bir sınav. Çok büyük bir sınav. Mesela Davut mağaradayken, çöldeyken, hiçbir şey yokken ayartılmadı. Sadece krallığa eriştiğinde, hayatı çok daha rahat olunca günaha düştü. Evli bir kadınla yattı. Başarılı olunca sefahata kapıldı. Ve ne yazık ki günümüzde bunu ne kadar sık görüyoruz değil mi abi? Ne kadar sık. Yani ister hizmette, ister iş yerinde aslında terfi ediyorsun, başarılı oluyorsun ve ondan sonra bir şekilde günaha düşüyorsun. Zenginlik, beğenilme, rahat, başarı dikkatli olmazsak bizi Tanrı'dan uzaklaştırabilir. Kendilerinden kötü değildir. Yani Tanrı onu başarılı kıldı. Fakat dua etme arzumuzu azaltan, kendimize olan güvencimizi artıran meyilleri vardı. Dikkat etmeliyiz. Ve göklerdeki babası meleklere dönüp, oğlumu gördünüz mü? Başarı sinanmasını geçti diye övündü haklı bir şekilde. Üçüncü sinanmasını okuyacağız şimdi. Ayet 6'dan devam edelim. Yusuf güzel yapılı, yakışıklıydı. Bir senin gibi. Bir süre sonra efendisinin karısı ona göz koyarak benimle yat dedi. Ama Yusuf reddetti. Sağ olsun. reddetti. Ben burada olduğum için efendim evdeki hiçbir şeyle ilgilenme gereğini duymuyor dedi. Sahip olduğu her şeyin yönetimini bana verdi. Bu evde ben de onun kadar yetkiliyim. Senin dışında hiçbir şey benden esirgemedi. Sen onun karısısın. Nasıl böyle bir kötülük yapar Tanrı'ya karşı günah işlerim? Yani hem efendime karşı hem Tanrı'ya karşı günah olur. Potifar'ın karısı her gün kendisiyle yatması ya da birlikte olması için diretilse de Yusuf onun isteğini kabul etmedi. Bir gün Yusuf olağan işlerini yapmak üzere eve gitti. İçeride ev halkından hiç kimse yoktu. Değil mi? Bu kadın herkesi pazara gönderdi bir şekilde. Ev boş kalsın diye. Potifar'ın karısı Yusuf'un giysisini tutarak benimle yat dedi. Ama Yusuf giysisini onun elinde bırakıp evden dışarı kaçtı. Yusuf ne düşünüyordu acaba bu anda? Yani güzel, zengin, güçlü ve istekli bir kadın. Genç bir çocuk. Arzuları yerinde. Belki sadece bir kereden bir şey olmaz. Onu saklarız hiç kimsenin haberi olmaz diye bir düşünceye kapanmış olabilirdi. Belki kardeşleri tarafından reddedilmiş biri olarak, annesini gençken kaybetmiş biri olarak, şimdi duyduğu şefkat, ilgi, sevgi bir şekilde ona tatlı gelebildi, değil mi? Belki efendimin karısıyla bir ilişkiye girerse bir şekilde benim buradan kaçmama yol açar diye düşünebilirdi. Yani bana torpil olur. Güçlü bir kadın, zengin bir kadın. Belki tam tersine kadın onu tehdit etmiş olabilirdi. Şantaj yapmış. Köle benimle yatmazsan hatını daha zora sokacağım diye. Her neyse burada genç bir delikanlı, güzel bir kadın ama diyor ki Yusuf reddetti. Nasıl acaba? Nasıl yapabildi? Nasıl başarabildi? Biz günümüzde pek çok kişi bu konuda başaramazlar. Ama bunu görüyoruz. Ayartmaya karşı hayır dediğimizde hemen yok olmuyor. Diyor ki kadın geri geldi. Her gün, her gün. Benimle yat, benimle yat. Benim köpek gibi, tamam mı? Onun peşinden benimle yat, benimle yat. Her gün hayal edebiliyor musunuz? Sen bunu yaşıyor musun acaba? Hayatında devam eden bir ayartma var mı? Bazı günler kendini güçlü hissediyorsun. Hayır diyebilirsin kolayca. Ama bazı günler yorgunsun, yıpranmışsın. Ve çok daha zor. Buna karşı direnmek değil mi? Yusuf insan oğluydu bizim gibi. Ve en sonunda Yusuf onun listesinden nasıl geçti? Ne yaptı? Bir fiil. Kaçtı. Kaçtı yani. O evden kaçtı çıplak çıplak. Bu şartlar altında kaçmak kazanmaktır. Kaçmak kazanmaktır burada. Ve kutsal kitapta sürü gelen bir emir var. Günahtan kaç diye. Fuhuştan kaçının diyor Korintiler'de. Gençlik arzularından kaç diyor Timoteus'te. En baba yiğit, en kahramanca şey kaçmaktır. Günahtan. Ve göklerdeki babası meleklere dönüp onu mu gördünüz mü? Kaçtı. Kazandı. Onun istesinden geldi. Ve benimle yat sinanmasını geçti. Diye övündü haklı bir şekilde. Çünkü Tanrı izliyordu. Değil mi? Başaracak mı diye. Ruhsal kahramanlık, ruhsal ululuk bu görünmez zaferlerden ibarettir. Karakter pek bahsedilmiyor. Ama Tanrı için karakter olmazsa olmaz. Ne kadar karizmatik, ne kadar armağanlar olursan ol. Karakter olmazsa olmaz. Karakter nedir? İnsanların bizi görmediği zamanda yaptıklarımızdır. Değil mi? bilgisayar başında, televizyon başında, aklında ne fantaziler geçiriyor bilmiyorum. Tanrı biliyor ve görüyor. Sen de hiç kimse yokken ne yapıyorsun? O gizli anlarda kazanamazsan evliliğini, aileni, kendini, Tanrı olan ilişkini mahvedersin. Benim arabam gibi. Gizli günahtan kaç. Tamam mı? Kahraman ol, baba yiğit ol ve kaç. Dördüncü, yok yere suçlanma sinanması. Okumaya devam edelim. Çünkü reddedilmiş bir kadından daha tehlikeli bir şey yoktur. Ayet 13. Kadın Yusuf'un giysisini bırakıp kaçtığını görünce uşaklarını çağırdı. Bakın şuna dedi. Kocamın getirdiği bu İbrani bizi rezil etti. Yanıma geldi, benimle yatmak istedi. Ben de bağırdım. Bağırdığımı duyunca giysisini yanımda bırakıp dışarı kaçtı. Efendisi eve gelinceye kadar Yusuf'un giysisini yanında alıkoydu. Ona da aynı şeyleri anlattı. Buraya getirdiğin İbrani köle yanıma gelip beni aşağılamak istedi. Ama ben bağırınca giysisini yanımda bırakıp kaçtı. Karısının kölen bana böyle yaptı diyerek anlattıklarını duyunca Yusuf'un efendisinin öfkesi tepesine çıktı. Yusuf'u yakalayıp zindana, kralın tutsaklarının bağlı olduğu yere attı. Tamam mı? İftira. Yok yere suçlanmasın anması. Potifar'ın karısı şimdi Yusuf'a hınç ve kin besliyor. Ölç alacak. Ve Yusuf doğruyu yaptığı halde, aslında doğruyu yaptığı için şimdi hedef olup zidana atılıyor. Yaşabileceğin en keskin acı aslında iyilik yaptığımız için iftiraya uğramaktadır. Değil mi? İyilik yaptığımız için. Ve 1. Petrus de şöyle diyor. Çünkü günah işleyip dövüldüğünüzde dayanırsanız bunda övülecek ne var? Ama iyilik edip acı çektiğinizde dayanırsanız Tanrı'ya hoşnut edersiniz diyor. Yusuf Tanrı'ya isyan etti mi bu anda? Hayır. Yeter artık deyip imanından vaz mı geçti? Hayır. Öfkeye kine mi daldı? O kadını ölç alacağım yani. Hayır. Ne okuyoruz? Yusuf zindandayken Rab onunla birlikteydi. Ondan utanmadı. Onu terk etmedi. Zindanda olsa bile Rab onunla birlikteydi. Bizim Tanrımız zindana giren bile bir Tanrıdır. Ve onunla birlikteydi. Ve göklerdeki babası meleklere dönüp, oğlumu gördünüz mü? Yok yere suçlanma sinanmasını geçti diye övündü haklı bir şekilde. Belki sen de yok yere suçlandın. Affedebildin mi? Ya da doğrulukla davrandığın için başın belada. Ne yapacaksın? Kin besleme. Ölç alma hevesinden vazgeç. Kendini zavallı hissine kaptırma. Rab seninledir. Göklerdeki babın seni bilemektedir. Hazırlamaktadır. Biçimleştirmektedir. Beşinci sinanması, sekizden beşinci, zindan sinanması. Şimdi Yusuf zindanda. Okumaya devam edelim. 21. Rab onunla birlikteydi. Hamdolsun. Bundan başka bir şey öğrenmiyorsanız, Rab seninle birliktedir. Amin. Ona iyilik etti. Zindancı başı Yusuf'tan hoşnut kaldı. Bütün tutsakların yönetimini ona verdi. Zindanda olup biten her şeyden Yusuf sorumluydu. Zindancı başı Yusuf'un sorumlu olduğu işlerle hiç ilgilenmezdi. Çünkü Rab Yusuf'la birlikteydi ve yaptığı her işte onu başarılı kılıyordu. Tanrı planını değiştirmedi. Bu çocuğu başarılı kılacağım. İster Potifar'ın evinde, ister zindanda, ister Firavun için çalışırken. Yusuf zindanda. Belki sen de zindanda hissediyorsun kendini. Dört tarafım yüksek duvarlarla çeviri. Umut yok. Kaçamıyorum. Çare yok. Durumu değişecek mi? Zannetmiyorum. Bilmiyorum. Belki süregelen kronik bir hastalık içinde. Belki büyük borçların var. Belki depresyon içindesin. Ve bundan kaçmak yok diye düşünüyorsun. Belki çok zor bir ilişkidesin şimdi. Belki evliliğiniz kötüye gider. Bilmiyorum nedir senin zindanın. Ama tutsaksın, karanlıktasın ve kaçamıyorsun. Şimdi üç şey bilmelisin. Tamam mı? Hristiyanlar olarak. Birincisi bu. İsa Mesih tutsakları özgür kılmaya geldi. İsa Mesih bir kurtarıcıdır. Ve Yusuf da mucizevi bir şekilde bu zindandan kurtulacaktır. Bugün değil ama olacak. Ve Tanrı da seni özgür kılmak istiyor herhangi bir şeyden. Çünkü İsa Mesih bizi kurtarmaya geldi. İkincisi, zindandaysan bile Rab seninledir. Tamam mı? Seni terk etmedi, bırakmadı. Yüzüstü bırakmayacağım seni dedi. Seninledir. Yusuf'la birlikte olduğu gibi. Ve üçüncüsü, zindanda kaldığın sürece ne yapacaksın? Pes mi edeceksin? Yoksa Yusuf gibi yeteneklerini kullanmaya, insanlara bir bereket olmaya devam mı edeceksin? İşte zindan sinanması budur. Meşhur Hintli bir Hristiyan vardı, Sundar Singh diye. Ve bir köyde müjdelediği için köylüler ona öfkelenip bir kuyuya attılar. Tamam mı? Ve Yusuf'un akıbetine uğradı. Burada ve kuyu karanlıktı ve çürümekte olan cesetlerle doluydu, leş gibi. Bir müddet sonra bir köylü onu kurtarıp çıkardı oradan. Ve Sundar Singh yaşadığı o anla ilgili şunu yazdı. Tamam mı? Ne yazacak acaba? Yüreğim sözle anlatılmaz bir esenlikle doldu. Esenlik mi? O durumda mı? İşte o günler dışında diyor, hiçbir zaman Mesih'in esenliğinde dua aracılığıyla bundan daha büyük bir mutluluk yaşamamıştım. Mutluluk mu? Mesih'in varlığı o derin kuyuyu cennetin kapısına dönüştürdü. Zifri karanlık gecede cesetler ve ölü adamların kemikleri arasında Tanrı'nın esenliği bilmek nasıl mümkün olabilirdi? Böyle bir sevinç, böyle bir esenlik bu dünyadaki hiçbir şeyden kaynaklanamaz. Onu verebilen sadece ve sadece Tanrı'dır diye yazdı. Ve göklerdeki babası meleklere dönüp, oğlumu gördünüz mü? Yusuf'u, Sundar Singh'i, sizleri gördünüz mü? Zindan sinanmasını geçti diye övünüyor. Alexander Solzhenitsyn, Gulag Takimadası kitabında şunu söyledi. Sadece hapisteki saman üzerinde yatarken iyiliğin hayatımdaki ilk kımıldayışını sezdim. Allah seni başımızdan eksik etmesin hapishane, hayatımda olduğun için. Yani God bless you prison diyor. Bir gün Yusuf da onu söyleyebilir hale gelecekti aslında. Çünkü hikayenin sonunda Yusuf ne diyecek? Siz bana kötülük düşündünüz. Ama Tanrı bugün olduğu gibi birçok halkın yaşamını korumak için o kötülüğü iyiliğe çevirdi. Amen. o kötülüğü, sana karşı yapılan kötülüğü iyiliğe çevirecek güçtedir Tanrı. Ve bir gün belki sen de God bless you prison diyebileceksin. Altıncı ve çok kısa bir sinanma. Dürüstlük sinanması. Okumaya devam edelim. Şimdi Yusuf zindanda bölüm 40 ayet 1. Bir süre sonra Mısır kralının sakisiyle, yani şarapçı, tamam mı? Fırıncısı efendilerini gücendirdiler. Firavun bu iki görevlisine, baş saki ile fırıncı başına öfkelendi. Onlara muhafız birliği komutanın evinde Yusuf'un tutsak olduğu zindanda gözaltına aldı. Muhafız birliği komutanı Yusuf'u onların hizmetine atadı. Bir süre zindanda kaldılar. Firavun'un sakisiyle fırıncısı tutsak oldukları zindanda aynı gece birer düş gördüler. Düşleri farklı anlamlar taşıyordu. Sabah Yusuf yanlarına gittiğinde onları tedirgin gördü. Bak, adam ne kadar çekiyor ama bu insanlar tedirgin mi fark ediyor. Ne kadar güzel bir şey. Efendisinin evinde kendisiyle birlikte zindanda kalan Firavun'un görevlilerine "Niçin suratınız asık bugün?" diye sordu. "Düş gördük ama yorumlayacak kimse yok," dediler. Yusuf, "Yorum Tanrı'ya özgü değil mi? Lütfen düşünüzü bana anlatın." Baş saki düşünü Yusuf'a anlattı. "Düşümde önümde bir asma gördüm. 3 çubuğu vardı. Tomurcuklar açar açmaz çiçeklendi, salkım salkım üzüm verdi. Firavun'un kasesi elimdeydi. Üzümlerin alıp Firavun'un kasesine sıktım. Sonra kaseyi ona verdim." İşte rüya budur. Yusuf da "Bu şu anlamına gelir," dedi. 3 çubuk 3 gün demektir. 3 gün içinde Firavun seni zindandan çıkaracak. Yine eski görevine döneceksin. Geçmişte olduğu gibi yine ona sakilik yapacaksın. Ama her şey yolunda giderse lütfen beni anımsa. Bir iyilik yap. Firavun'a benden söz et. Çıkar beni bu zindandan. Çünkü ben İbrani ülkesinden zorla kaçırıldım. Burada da zindana atılacak hiçbir şey yapmadım diyor. O zaman ikinci adam geliyor. Tamam mı? Bu gayet iyi bir rüyada. Belki benimki de iyi olur diye düşünerek geldi. Fırıncı başı bu iyi yorumu duyunca Yusuf'a "Ben de bir düş gördüm," dedi. "Başımın üstüne 3 sepet beyaz ekmek vardı. En üstteki sepette Firavun için pişirilmiş çeşitli pastalar vardı. Kuşlar başımın üstündeki sepetten pastaları yiyorlardı." Yusuf bu şu anlamına gelir. Ve işte dürüstlük sinanması budur. Yani Yusuf bu adama gerçeği söyleyecek mi diye. Çünkü gerçek yorumu biliyor. Ama aslında bir yalan söylerse, yani falcı gibi her şey pembe olacak derse, aslında ne kaybeder? Hiçbir şey yok. Ama öğrendi artık. Tanrı beni sınıyor. Babam beni izliyor. Ve Yusuf diyor ki, 3 sebet 3 gün demektir. 3 gün içinde Firavun seni zindandan çıkarıp ağaca asacak. Kuşlar etini yiyecekler. Amin. Ama yine de başarıyor. Ve kolayca aslında. Ve göklerdeki babası meleklere dönüp, "Oğlumu gördünüz mü? Dürüstlük sinanmasını geçti," diye övünüyor. Haklı bir şekilde. Yedinci. Okumaya devam edelim. Ayet 20. 3 gün sonra Firavun doğum gününde bütün görevlilerine bir şölen verdi. Görevlilerinin önünde baş sakisiyle fırıncı başını zindandan çıkardı. Yusuf'un yaptığı yoruma uygun olarak baş sakisini eski görevine atadı. Baş saki Firavun'a şarap sunmaya başladı. Ama Firavun fırıncı başını astırdı.